Ayrım 11, sayfa 32. X-33 Leonardo da Vinci uluslararası havaalanına dönerek inerken Langdon nefesini tutuyordu. Victoria durumu kontrol altına almak istiyormuş gibi gözlerini kapatmış, karşı koltukta oturuyordu. Uçak yere değdi ve özel bir hangara doğru ilerledi. Pilot kabininden çıkan pilot, "Yavaş uçtuğumuz için üzgünüm." diyerek özür diledi. "Uçağı frenlemek zorundaydım. Yoğun nüfus bölgelerinin üstünde uçuş için ses yönetmeliği var." Langdon saatine baktı. 37 dakikadır havadaydılar. Pilot dış kapıyı açtı. "Bana neler olduğunu anlatmak isteyen biri var mı?" Ne Victoria ne de Langdon cevap verdi. Esnerken "İyi" dedi. "Pilot kabininde havalandırmayı açıp müzik dinleyeceğim. Sadece ben ve Gart." Hangarın dışında akşamüstü güneşi parlıyordu. Langdon tweed ceketini omuzlarına aldı. Victoria güneş ışınları bir şekilde ona enerji veriyormuş gibi yüzünü gökyüzüne dönerek derin nefes aldı. Terlemeye başlayan Langdon Akdenizliler diye düşündü. Victoria gözlerini açmadan çizgi filmler için biraz yaşlı değil misin diye sordu. Anlamadım. Kol saatin, uçaktayken gördüm. Langdon belli belirsiz kızardı. Zaman göstergesini savunmaya alışmıştı. Koleksiyon parçası olarak üretilen Mickey Mouse saati ailesinin çocukluğunda verdiği bir hediyeydi. Mickey'nin saati gösteren açık kollarının saçma sapan görünüşüne rağmen Langdon'ın hayatı boyunca taktığı tek saatti. Su geçirmez ve fosforlu saat yüzerken ve geceleri karanlıkta üniversite yollarını arşınlarken mükemmel işe yarıyordu. Langdon'ın öğrencileri onun moda anlayışını sorguladıklarında her gün baktığı Mickey'nin ona kalbinin genç kalmasını hatırlattığını söylüyordu. "Saat 6 dedi. Victoria gözleri hala kapalı bir şekilde başını salladı. "Sanırım bizi götürecek araç geldi." Langdon uzaktan gelen vınlama sesini duyunca başını kaldırdı ve moralinin çöktüğünü hissetti. Kuzeyden yaklaşan helikopter piste doğru alçalıyordu. Langdon, nazca kum resimlerine bakmak için Andean Palpa Vadisi üstünde bir kez helikoptere binmiş ve hiç mi hiç hoşlanmamıştı. Uçan ayakkabı kutusu. Sabah yaptığı roket uçağı yolculuklarından sonra Vatikan'ın bir araba göndermesini ümit etmişti. Öyle yapmadıkları belli oluyordu. Helikopter başlarının üstüne gelince hızını kesti. Bir süre havada asılı kaldı ve önlerindeki piste indi. Helikopterin gövdesi beyazdı ve bir tarafının üstüne armalar işlenmişti. Kalkanın üstünde çaprazlamasına duran iki maymuncuk ve papalık tacı. Bu sembolü çok iyi tanıyordu. Vatikan'ın geleneksel mührü buydu. Papalığın ya da papalık makamının kutsal sembolüydü. Makam ise eski San Pietro hükümdarlığı anlamına geliyordu. Helikopterin inişini seyreden Langdon, "Kutsal helikopter" diye homurdandı. Vatikan'ın papayı havaalanına, toplantılara ya da Gandolfo'daki yazlık sarayına götürmek için helikopter kullandığını unutmuştu. Ama Langdon kesinlikle arabayı tercih ederdi. Pilot kabininden atlayan pilot pistin üstünde onlara doğru yürüdü. Şimdi huzursuz görünen Victoria'ydı. "Pilotumuz bu mu?" Langdon onun endişesini paylaşıyordu. "Uçmak ya da uçmamak, işte asıl sorun bu." Pilot bir Shakespeare melodramı oynamak için süslenip büslenmiş gibi görünüyordu. Kabarık tuniğinin üstünde boylamasına parlak mavi ve altın rengi çizgiler vardı. Uyumlu pantolon ve tozluk giymişti. Ayaklarında terliğe benzeyen siyah topuksuz ayakkabılar vardı. Başına ise siyah keçe bere takmıştı. Langdon, İsviçreli muhafızların geleneksel üniforması diyerek açıkladı. Michelangelo tarafından tasarlandı. Adam yaklaşırken Langdon kendini geri çekti. İtiraf etmek gerekirse Michelangelo'nun en iyi işlerinden biri değil. Adamın cafcaflı kıyafetine rağmen Langdon pilotun ciddi biri olduğunu anlayabiliyordu. Bir Amerikalı deniz piyadesinin tüm ciddiyeti ve asaletiyle onlara doğru yaklaşıyordu. Langdon, seçkin İsviçreli muhafızlardan biri olabilmek için aranan katı kuralları pek çok kez okumuştu. İsviçre'nin 4 Katolik kantonundan birinden seçilen adaylar, 19 ile 30 yaşları arasında en az 1.70 boyunda İsviçre ordusu tarafından eğitilmiş, bekar İsviçreli erkekler olmaları gerekiyordu. İmparatorluk Birliği tüm hükümetler tarafından dünyadaki en sadık ve en amansız güvenlik gücü olarak tanınıyordu. Önlerinde duran muhafız, "Siz CERN'den misiniz?" diye sordu. Soğuk bir sesi vardı. Langdon, "Evet bayım" diye karşılık verdi. X-33'e dönüp bakarak, "Fevkalade bir sürede gelmişsiniz" dedi. Sonra Victoria'ya döndü. "Efendim, yanınızda başka kıyafet var mı?" "Anlayamadım." Bacaklarını işaret etti. "Vatikan şehrinde şortla dolaşılmasına izin verilmez." Bakışlarını Victoria'nın bacaklarına indiren Langdon kaşlarını çattı. Unutmuştu. Vatikan şehrinde gerek kadınlar gerekse erkekler için bacakların dizden yukarısının görülmemesi konusunda çok katı bir yasak vardı. Bu kısıtlama, Tanrı'nın şehrinin mukaddesliğine saygı göstermenin bir yoluydu. Victoria, "Yanımdakilerin hepsi bu," dedi. "Aceleyle geldik." Hoşuna gitmediği açıkça belli olan muhafız başını salladı. Langdon'a döndü. "Yanınızda herhangi bir silah taşıyor musunuz?" "Silah mı?" diye düşündü Langdon. "Yanımda yedek iç çamaşırı bile yok." Başını iki yana salladı. Görevli Langdon'ın ayaklarına doğru çömelerek çoraplarından başlayarak onu yoklamaya başladı. Adamın itimadı sonsuz diye düşündü Langdon. Muhafızın güçlü elleri Langdon'ın bacaklarında yukarı doğru hareket ederek kasıklarına vardığında onu tedirgin etti. Sonunda elleri göğsüne ve omuzlarına çıkmıştı. Langdon'ın temiz olduğuna kanaat getiren muhafız Victoria'ya döndü. Gözleriyle bacaklarından gövdesine kadar onu inceledi. Victoria gözlerini dikerek ona baktı. "Aklından bile geçirme." Muhafız Victoria'ya gözdağı verecek bir bakış fırlattı. Ama Victoria kılını bile kıpırdatmamıştı. Şortunun ön cebindeki dörtgen bir çıkıntıyı işaret eden muhafız "Bu nedir?" dedi. Victoria son derece ince cep telefonu çıkardı. Muhafız telefonu aldı. Açma düğmesine bastı, çevir sesini bekledi ve telefondan başka bir şey olmadığına ikna olduktan sonra geri uzattı. Victoria telefonu cebine koydu. "Muhafız lütfen dönün," dedi. Victoria kollarını yukarı kaldırıp kendi etrafında 360 derece dönerek söylediğini yaptı. Muhafız dikkatle onu inceledi. Langdon, Victoria'nın üstüne oturan şortunun ve bluzunun yanlış yerlerden çıkıntı yapmadığına çoktan karar vermişti. Muhafızın da aynı sonuca vardığı ortadaydı. "Teşekkürler. Buradan lütfen." Langdon ile Victoria yaklaşırken İsviçreli muhafız helikopteri olduğu yerde sayıyordu. Helikoptere ilk önce alışkın bir profesyonel gibi Victoria bindi. Dönen pervanelerin altında başını bile eğmemişti. Langdon bir müddet çekimser kaldı. Pilot koltuğuna yerleşen İsviçreli muhafıza yarı şaka, "Arabaya binme ihtimali hiç mi yok?" diye seslendi. Adam cevap vermedi. Aslında Langdon, Roma'nın çılgın sürücüleri düşünüldüğünde uçmanın daha güvenli bir yol olduğunu biliyordu. Derin bir nefes alarak helikoptere bindi ama o, dönen pervanelerin altından geçerken tedbirli davranarak başını eğdi. Muhafız motorlara hız verirken Victoria, "Kutunun yerini buldunuz mu?" diye bağırdı. Omzunun üstünden bakan pilotun kafası karışmış gibi görünüyordu. "Neyin?" "Kutunun. Cern'i kutuyla ilgili aramadınız mı?" Adam omuzlarını silkti. "Neden bahsettiğiniz hakkında hiç fikrim yok. Gün boyunca çok meşguldük. Komutanım bana sizi almamı söyledi. Tüm bildiğim bu." Victoria Langdon'a huzursuz bir bakış fırlattı. Motor hızlanırken pilot, "Lütfen kemerlerinizi bağlayın," dedi. Langdon emniyet kemerine uzanarak kendini koltuğuna bağladı. Minik gövde ona küçülüp daralıyor gibi geliyordu. Sonra bir gürültüyle helikopter yükseldi ve yan yatarak kuzeye, Roma'ya yöneldi. Roma, bir zamanlar Sezar'ın yönettiği, Aziz Petrus'un çarmıha gerildiği Caput Mundi, modern uygarlığın beşiği ve tam göbeğinde işleyen bir saatli bomba. 33. Havadan bakıldığında Roma, binaların, çeşmelerin ve harabelerin arasından kıvrılan eski yollarıyla bir labirente andırıyordu. Vatikan helikopteri aşağıdan kalabalıktan yükselen kirli hava kütlesinin içinden kuzeybatıya doğru alçaktan uçuyordu. Langdon aşağıdaki mobiletlere, şehir turu otobüslerine ve şehrin her yerinde dönüp dolaşan minyatür Fiat sedanlara baktı. "Koyaanis Gatse" diye düşündü. Aklına dengeden gelen hayat anlamında kullanılan Hopi terimi gelmişti. Dipnot, Kuzey Arizona'daki bir kabile. Victoria yanındaki koltukta sessizce oturuyordu. Helikopter aniden yana yattı. Midesi ağzına gelen Langdon bakışlarını uzaklara yöneltti. Roma Açık Hava Tiyatrosu'nun kalıntılarını gördü. Langdon her zaman Açık Hava Tiyatrosu'nun tarihteki en büyük ironilerden biri olduğunu düşünürdü. Şimdi kültürün ve medeniyetin yükselişinin sembolü olarak kabul edilen stat, yüzyıllar boyunca barbarca olaylara ev sahipliği yapması için inşa edilmişti. Tutukluları parçalayan aç aslanlar, ölümüne savaşan köle orduları, uzak diyarlardan yakalanıp getirilen yabancı kadınlara yapılan toplu tecavüzler, hatta başı vurulan ve hadım edilen halk. Langdon, Harvard'daki Soldierfield'in Açık Hava Tiyatrosu'nun mimari kopyası olmasının kinayeli veya belki de anlamlı olduğunu düşündü. Soldierfield'de her sonbahar eski vahşet gelenekleri yeniden canlandırılırdı. Çılgına dönmüş fanatikler Harvard ile Yale savaşırken kan dökülmesi için haykırıp dururlardı. Helikopter kuzeye doğru giderken Langdon Roma formuna, Hristiyanlık öncesi Roma'nın kalbi, göz gezdirdi. Eskiyen kolonlar, etrafını kuşatan metropolün kendisini yutmasından bir şekilde korunan mezarların mezar taşlarını andırıyordu. Batıdaki Tiber Nehri'nin geniş havzası, şehirde kıvrılarak muazzam mesafeler kat ediyordu. Langdon havadan bakarken bile suyun derin olduğunu anlayabiliyordu. Aşırı yağmurun getirdiği çamur ve köpükle dolu olan nehir akıntısı kahverengiydi. Havada biraz daha yükselen pilot, "Tam karşımızda," dedi. Langdon ve Victoria dışarı baktıklarında onu gördüler. Muazzam kubbe, sabah sisini yaran bir dağ gibi pusların arasında tam karşılarında duruyordu. San Pietro Bazilikası. Langdon, Victoria'ya, "İşte bu Michelangelo'nun iyi yaptığı işlerden biri," dedi. Langdon, San Pietro'yu daha önce havadan hiç görmemişti. Mermer cephe öğle güneşinde alev gibi parlıyordu. Azizlere, şehitlere ve meleklere ait 140 heykeliyle devasa yapı, iki futbol sahası genişliğinde ve altı saha uzunluğundaydı. Bazilika'nın iç kısmında ibadet edecek 60 bin kişilik yer vardı. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan şehrinin nüfusunun 100 katından fazla. Bu büyüklükte bir kalenin bile önündeki meydanı bu kadar küçük gösteremezdi. Geniş San Pietro meydanı kalabalık Roma'da granit bir vahaya benziyordu. Bazilika'nın önündeki oval alanı çevreleyen 284 sütun, giderek küçülen boyutlarda ortak merkezde 4 kavis çiziyordu. Meydanın ihtişamını artırmak için mimari bir hile kullanılmıştı. Önünde duran muhteşem mabede bakan Langdon, şimdi orada olsaydı Aziz Petrus'un ne düşüneceğini merak etti. Aziz dehşet verici bir şekilde ölmüş, tam bu noktada baş aşağı çarmıha gerilmişti. Şimdi ise bazilikanın merkez kubbesinin tam altında, 5 kat aşağıda, en kutsal mezarlardan birinde yatıyordu. Pilot Vatikan şehri derken sesi hiç de misafirperver çıkmıyordu. Langdon, önlerinde beliren yüksek taş burçlara baktı. Küçük ülkeyi çevreleyen aşılmaz kalelere, ruhani sır, güç ve gizem dünyasının dünyevi savunmasına. Langdon'un kolunu tutan Victoria aniden "Bak," dedi. Telaşla tam altlarında bulunan San Pietro meydanını işaret ediyordu. Langdon yüzünü cama dayayarak aşağı baktı. Parmağını göstererek "Şuraya," dedi. Langdon baktı. Meydanın arkası bir düzine kadar karavanla dolu park yerine benziyordu. Her bir aracın tepesindeki uydu antenleri gökyüzüne çevrilmişti. Antenlerin üstünde tanıdık isimlerin logoları vardı. Televizor Europe, Video Italia, BBC, United Press International. Karşı madde ile ilgili haberlerin sızmış olabileceğinden endişelenen Langdon hayrete düşmüştü. Victoria aniden gerginleşmişti. Basın neden burada? Neler oluyor? Pilot arkasına dönerek omzunun üstünden ona tuhaf bir bakış fırlattı. Ne mi oluyor? Bilmiyor musunuz? Victoria boğuk ve sert bir sesle "Hayır," diye karşılık verdi. İkinci John Clavo dedi. Yaklaşık bir saat sonra tasdik edilecek. Tüm dünya seyrediyor. İkinci John Clavo. Kelime uzun süre Langdon'un kulaklarında çınladıktan sonra beton gibi midesine oturdu. İkinci John Clavo. John Clave. Vatikan Kardinaller Meclisi toplantısı. Nasıl da unutmuştu. Haberlerde daha yeni söz etmişlerdi. Hüküm sürdüğü 12 yıl boyunca sevilen Papa 15 gün önce vefat etmişti. Dünyadaki tüm gazeteler Papa'nın uyurken geçirdiği ölümcül felcin hikayesini yazmışlardı. Bu pek çoklarının şüpheli olduğunu fısıldadığı ani ve beklenmedik bir ölüm haberiydi. Ama şimdi geleneklere bağlı kalınarak Papa'nın ölümünden 15 gün sonra Vatikan 2 John Clavo düzenliyordu. Dünyadaki 165 kardinalin katıldığı kutsal tören, Hristiyanlığın en güçlü erkekleri yeni Papa'yı seçmek üzere Vatikan şehrinde toplanmışlardı. Helikopter San Pietro Bazilikası'nın üstünden uçarken Langdon, dünyadaki tüm kardinaller burada diye düşündü. Vatikan şehrinin geniş iç dünyası aşağıda uzanıyordu. Roma Katolik Kilisesi'nin tüm iktidarı saatli bombanın üzerinde oturuyor. 34. Kardinal Mortati, Sistine Şapeli'nin zengin tavanına bakarak huzur bulmaya çalıştı. Fresklerin süslediği duvarlar, dünyadaki tüm memleketlerden gelen kardinallerin sesleriyle yankılanıyordu. İnsanlar mumla aydınlatılmış tapınağa dolaşmış, heyecanla fısıldaşıyor ve birbirlerine İngilizce, İtalyanca, İspanyolca gibi sayısız evrensel lisanda danışıyorlardı. Normalde şapelde ulvi bir ışık olurdu. Renkli uzun güneş ışınları karanlığı cennetten gelen ışıklar gibi yarardı. Ama bugün aynı durum söz konusu değildi. Geleneksel olarak şapelin tüm pencereleri gizlilik adına siyah kadifeyle örtülürdü. Böylece içeriden birinin herhangi bir şekilde dış dünyaya sinyal göndermesi veya haberleşmesi engellenmiş olurdu. Sonuç olarak sadece mumlarla aydınlatılmış mükemmel bir karanlık oluşturuluyor. Dokunduğu herkesi adeta temizleyen, onlara azizler gibi hayaletimsi bir hava veren titrek bir ışık elde ediliyordu. Bu kutsal olayı yönetmem ne büyük ayrıcalık diye düşündü Motati. 80 yaşın üstündeki kardinaller seçilmek için çok yaşlı olduklarından toplantıya katılmazlardı. Ama 79 yaşındaki Mortati, orada bulunan kardinallerin en kıdemlisiydi ve toplantıyı yönetme görevi ona verilmişti. Kardinaller geleneğe göre toplantıdan 2 saat önce burada toplanır, arkadaşlarından son gelişmeleri öğrenir ve son dakika tartışmalarını yaparlardı. Saat 7'de son papanın vekili gelecek, açılış duasını yaptıktan sonra gidecekti. Ardından İsviçreli muhafızlar kapıları mühürleyecek ve tüm kardinalleri içeri kilitleyecekti. Aralarından kimin papa olacağına karar vermeden kardinallerin ayrılmasına izin verilmeyecekti. John Clave kardinaller toplantısı, ismi bile sır doluydu. John Clave, gerçekte anahtarla kilitlenmiş anlamına geliyordu. Kardinallerin hiçbir surette dış dünyayla temas kurmalarına izin verilmiyordu. Telefon görüşmesi yapamazlardı, mesaj alıp göndermezlerdi. Kapı eşiklerinden fısıldayamazlardı. Kardinaller toplantısı dış dünyadan herhangi bir şekilde etkilenmemesi gereken bir süreçti. Böylece kardinallerin solum dum prae oculis tutulması temin edilmiş oluyordu. Sadece Tanrı ile baş başa. Şapel duvarlarının ardındaysa elbette medya gelişmeleri izleyip beklerken, dünyadaki 1 milyar Katolik'in gelecek yöneticisinin kim olacağı konusunda tahminlerde bulunuyorlardı. Toplantıların gergin ve siyaset ağırlıklı bir havası oluyordu ve geçen yüzyıllarda ölümcül olmuşlardı. Kutsal duvarların içinde zehirlemeler, yumruk kavgaları ve hatta cinayet olayları yaşanmıştı. Mortati, geçmişte kaldı diye düşündü. Bu geceki toplantı birlik içinde, mutlu, neşe dolu ve her şeyden önemlisi kısa sürede yapılacak. Veya en azından o böyle tahmin ediyordu. Şimdi ise beklenmedik bir gelişme ortaya çıkmıştı. Dört kardinal anlaşılmaz şekilde şapelde değildiler. Mortati, Vatikan şehrindeki tüm giriş çıkışlarda muhafızların beklediğini ve kayıp kardinallerin fazla uzağa gidemeyeceklerini biliyordu. Ama yine de açılış duasına bir saatten az süre kalmışken, dünyasının altüst olduğunu hissediyordu. Her şeyden önemlisi dört kayıp adam sıradan kardinaller değildi. Asıl kardinaller onlardı. Seçilmiş dörtlü. Mortati, toplantının yöneticisi olarak İsviçreli muhafızlara uygun kanallardan kardinallerin kayıp olduklarını haber vermişti. Şimdi onlardan haber bekliyordu. Diğer kardinaller de artık şaşırtıcı yokluğun farkına varmışlardı. Gergin fısıldamalar başlamıştı. Diğer tüm kardinallerden önce bu dört kardinalin vaktinde gelmesi şarttı. Kardinal Mortati, uzun bir akşamüstü olacağından endişelenmeye başlamıştı. Aklına hiçbir fikir gelmiyordu.